Altınnokta.körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Vurun Kahpe'ye Halide Edip Adıvar bütün eserleri Selim İleri'nin bitiriş yazısı ile Özgür Yayınları yeniden düzenlenmiş. 6. basım Ocak 2002, okuyan Emine Yalçınkaya. Trajik olan vatan savunmasında vatan hainiyle vatanseverin zorunlu ayrılığıdır. Halide Edip bu ayrılığa deşerken tanıklık ettiği vatanseverler arasında yer aldığı acı günlerin derin heyecanı altındadır. Vurun Kahpeye'nin hemen bir oturuşta yazılmış, hangisi aralıksız, kesintisiz bir zaman diliminde kaleme getirilmiş, coşku romanı olduğunu neden söylemeyelim. 70'i aşkın yıl sonra Vurun Kahpeye toplumların yükselişinde ve sancısında eğitimin önemini vurgulamasıyla yine gündemde. Eğitime kavuşamamış kişilerin git git vatan hainliğine, nihayet insanlık düşmanlığına yol alabileceklerini bu büyük tehlikeyi söylüyor. Selim İleri. Sunuş. Vurun Kahpeye ilk olarak 1923 yılında Akşam gazetesinde tefrika edilmiş, kitap halinde ise 1926'da eski harflerle basılmıştır. Günümüz harfleriyle ilk baskısı 1943 yılında yapılmıştır. Halide Edip'in günümüze dek 3 kez filmi çekilen ve defalarca sadeleştirilerek basılan bu romanının konusu Ulusal Kurtuluş Savaşı günlerinde Anadolu'daki bir kasabada geçmektedir. Eser, o günlerin atmosferini değişik bir cepheden yansıtmaktadır. Düşman işgalini yaşayan Anadolu halkının Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı algılayışı hikaye edilir. Bir yanda ulusal direnişin simgesi Kuvayi Milliye güçleri, diğer yanda geçmişin dini taassubunu devam ettiren bir sözde din adamı ve onun yandaşları. Romanın asli kişisi Aliye, İstanbul'dan taşraya gelmiş idealist bir öğretmendir. Olay, Aliye'nin kasabaya gelişinden itibaren onun etrafında örgülenir. Yazar kendi görüşlerini Aliye'nin dilinden söyler. Halide Edip bu eserinde milli mücadeleden bir sahneyi yansıtmakla birlikte asıl din karşısındaki tavrını ortaya koymaya çalışır. O, İslam dinine hümanist yanından yaklaşır. Din insanların korktuğu, bu sebeple iki yüzlülükle de olsa yücelttiği bir şey değildir. İslam'ı şöyle tanımlar Halide Edip. Din, nurlar içinde nihayetsiz bir rahmetin, şefaatin tecellisiydi. Kundakta ümmeti için şefaat talep eden peygamberin, asi ümmetine melce olan Büyük Muhammed'in diniydi. Halide Edip'in bu eseri hakkında yazarı İslam aleyhtarı olarak gösteren birkaç yazı yayımlanmıştır. Oysa Halide Edip dini değil dinin taassubuna, karanlık ve korkutucu yüzüne karşıdır. Romanın Özgür Yayınlarındaki bu ilk baskısı, Halide Edip Adıvar'ın bizzat 1926'da yayımlanan eski harfli ilk baskısına yaptığı düzeltme, ekleme ve çıkartmaları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu değiştirmelerle beraber birkaç örnek veriyoruz. 1926 baskısında Harabiyet Sahaları bu kadar evladının gölgesi altında öldüğü güzel bayrak. Halide Edip'in düzeltmesiyle Harabiyet Sahaları gölgesi altında bu kadar vatan evladı ölen güzel bayrak. 1926 baskısında birdenbire hasıl olan burudeti, Halide Edip'in düzeltmesiyle birdenbire hasıl olan soğukluk, 1926 baskısında bu belki bir halastı, Halide Edip'in düzeltmesiyle bu belki bir kurtuluştu. Yazarın üzerinde düzeltme ve sadeleştirmeler yaptığı bu nüsa halen arşivimizde bulunmaktadır. Hazırladığımız bu edisyonda 1926 baskısı esas alınmış, yazarın kendisinin yaptığı bir takım sadeleştirme ve değişiklikler dışında bir düzeltme yapılmamıştır. Günümüz için eski olduğunu düşündüğümüz kelimelerin daha önceki yayımlarda olduğu gibi aynı sayfada anlamları verilmiş, gerekli gördüğümüz yerlerde kısa notlarla açıklanmıştır. Halide Edip'in bu çok bilinen romanı 70 yıldan fazla bir süre sonra yeniden yazarının özgün diliyle okuyucuya sunulmaktadır. Aliye kasabaya geliyor. Toprağınız toprağım, eviniz evim. Burası için, bu diyarın çocukları için bir ana, bir ışık olacağım. Ve hiçbir şeyden korkmayacağım. Vallahi ve billahi. Aliye kasabaya muallime olarak geldi. Yüzü henüz açılmayan bir gül goncasının mahcup kırmızılığını, çekingen güzelliğini taşıyordu. pembe, ince yüzü üstünde iki kocaman menekşe gibi siyah kirpikli gözleri, küçük bir çocuk burnu, yüzünün bütün mütereddit ve cazip inceliğiyle tezat yapan bir nar çiçeği goncası gibi garip bir ağzı vardı. Biraz yumuşak ve kıvırcık siyah saçları itinayla örttüğü sıkı siyah baş örtüsünün altından şakaklarına, ensesine boşanıyor, yanaklarına, boynuna dökülüyordu. Ali'ye rakik gözlü, enli omuzlu, Yemen'den Kafkas'a, Kafkas'tan Suriye'ye geçmiş ve kaybolmuş kahraman, fakat isimsiz ve talihsiz bir yüzbaşı ile dal gibi narin, zavallı ve hassas, Fatihli bir verem kadınının çocuğuydu. Asker babası ona henüz inkişaf etmeyen deruni kudretini, verem anası veremlilerin ezeli ve marazi hassasiyetini vermişti. Anasını çok küçükken kaybetmiş ve bütün çocukluğu Darül Muallimat'ın tahta sıraları etrafında geçmişti. Bütün yetimler gibi şifasız bir şefkat ve sevgi ihtiyacı, yine bütün kimsesizler gibi her bakıştan kendi ruhuna kaçan, gömülen, çekingen bir sumut ruhu vardı. Annesi öldükten sonra babasının izini Kafkaslar'da kaybetti ve bütün sevmek ihtiyacını Sera Dame Güllü Kadın'ın ihtiyar ve tembel kedisine yönlendirdi. Son senesinde sinirli ve ateşli bir genç öğretmenin Anadolu'da çalışınız telkinini herkesin bir moda diye sadece bahsedip münakaşa yürüttüğü bu fikri ruhuna yakıcı ve olumlu bir emel olarak yerleştirdi. Diplomasını alır almaz taşrada iş almak için marifin koridorlarında dolaşmaya başladı. Fatih'te fakir ve ters, ihtiyar bir halanın evinde oturuyordu. Basit bir yağmurluk içinde dalgalanan ince vücudunun siyah başörtüsü içinde hassas bir çiçek gibi açılan güzel başının davet ettiği, cezbettiği ilanı aşklar ve takipler onu ilgisiz bıraktı. Marif'in koridorlarında iş bekleyen yorgun ve üzgün yüzlü öğretmenlerin taşra hizmetinden vebadan ürker gibi kaçan, İstanbul'da bir yer bulabilmek için her zillete katlanan tavırlarına merakla baktı. Nihayet hiçbir kimsenin gitmediği bir kasabaya kendisini verdikleri zaman tek ve eski bir sandıkla Haydarpaşa'dan trene bindi gitti. Sabah hayli erkendi. Sandığını arabada bıraktı. Marif dairesine girdi. Odanın kapısında bir gözü kör, başı beyaz paçavra ile sarılmış ihtiyar bir adam, saç bir mangalda kömür yakıyor, bir ayağı kopuk hazır iskemleyi aynı zamanda duvara dayayarak denge yaptırıp üstünde oturmaya çalışıyordu. Yerde kabarmış kirlerin üzeri sulanmış, sıkça tesadüf edilen, donmaya yüz tütmüş tükürük ve balgamlara basmamak için ihtiyatla yürümek lazım geliyordu. Loş ve tavanı örümcekli bu dairenin çok ağır, insanın içine çöken bir kokusu vardı. Marif müdürü beyi görmek istiyorum. Bu kokulu biçare muhit onun nazlı sesine sert bir perde ilave etmişti. İhtiyar hademe, daireye gelen kadınların kudretini ishar için yegane vesile telakki ettiği halde Aliye'nin sesi onu sarstı. Sabah sabah müdür bey nereden bulacağım? Gelinceye kadar beklerim. Hademe döndü, muhitle tezat yapan taze ve nermin hayal onun köhne kalbinde karmakarışık hisler uyandırdı. Hiddetlenmek mi, azarlamak mı lazım, müşfik bir tavır almak mı lazım bilmiyordu. Gayri ihtiyar etrafına bakındı. Kendi de bilmeyerek oldukça yumuşak bir sesle, buralarda nerede oturup bekleyeceksin? Ayakta beklerim. Bu iskemleye oturman mı? Ali hademeden gideceği mektep hakkında bilgi almaya çalıştı. Nihariydi. Öğretmenler ev tutup oturuyorlardı. Ev bulmak mümkün müydü? Hademe tek çapaklı gözünü kısarak düşündü. Genç kıza baktı. Eşrafın oğulları yeni marif müdürünün evinden cuma günleri taşan dümbelek seslerini, koltuğunun altından taşıdığı beyaz suyu, giden öğretmenin macerasını düşündü. Bunların hepsini unutmak için sordu. Ortalık İstanbul'da nasıl gidiyor? Merdivenlerden hayli ters bir ses, biraz da iknaya çalışır bir ısrarla diyordu ki, siz o kadının namussuz olduğunu, ahalinin istemediğini mazbata etmeniz lazım. Kalın ve hoş bir erkek sesi. Nasıl idek efendim? Garının bir kötülüğünü gözümüzle görmedik. Buhtan olma mı? Nasıl buhtan? Ben gördüm ya. Muhasebecinin karşısında sabahlara kadar içip şıkır şıkır oynadığını ben gördüm ya. Siz yazsanız daha bir tesiri olmaz. O merkezde her şeyi benim üstüme atacak, nazlara şikayet edecek, siz bir mazbata yapmalısınız. Hele ben bir bizim eşrafa bir danışan baham. o kadar dalmışlardı ki sofada yanakları al al olmuş, biraz ürkmüş, biraz isyanla gözleri büyümüş Aliye'yi ancak burun buruna gelince gördüler. Marif müdürünün toparlak siyah sakalı, bulanık sünepe ve mürahi gözleri, hilekar uzun yüzü altında iğrenç, ince dudaklı bir ağız vardı. Yanındaki meclisi idare azasından yerli Ömer Efendi, abani sarıklı, temiz yüzlü, kır sakallı, taşların bazen insanın canını gören, görmüş geçirmiş, mahzun siyah gözleriyle insana bakan bir siması vardı. İkisi de Aliye'yi görünce şaşırdılar. Marif müdürünün bulanık gözleri daha bulandı, burnu uzadı, bütün yüzü daha hilekar ve kibirli riyakar bir tevazuyu karıştıran tavrını aldı merakla. "Safa geldiniz hanım kızım, odaya buyurunuz da ziyaretinizin maksadını anlatınız," dedi. Aliye kendine yavaş yavaş yaklaşan, nefesi ve yıpranmış yağlı redingotu acayip kokan adamla kendi arasına kırık iskemleyi koymak arzusunu duyuyordu. Fakat cesur olmaya çalışan bir sesle, "Ben İstanbul'dan yeni gelen öğretmenim efendim. Nerede kalacağım? Mektebim hakkında bilgi almaya geldim," dedi. Marif müdürü Aliye'yi odaya davet ettikçe o anlamamış gibi işini ayakta, oracıkta halle çalışıyordu. Müdür beyin tebessümü, kör hademenin garip sırıtışı, onda bir tehlike hissi, niçin olduğunu bilmeden siper alan manevi bir ruhiyat yapmıştı. Müdür ona mektepte yatıp kalkmayı teklif ettiği zaman Ömer Efendi oldukça endişeli. "Eksik etek nasıl olur? Yanında gantarcıların Hüseyin'in evi de." Müdür ısrarla atıldı. "Sizinki taşra zihniyeti. Bu İstanbullu medeni hanımlar yalnız evde de yatar. Ne zannediyorsunuz? Bu yaşta yapayalnız taşraya çıktıktan sonra..." Aliye kantarcıların bir tehlike olduğunu, Marif müdüründen olanca şiddetiyle iğrendiğini hissettiği için derhal Ömer Efendi'nin tarafına geçti. "Buranın namuslu ve ihtiyar bir ailesi içinde bana bir oda bulmak mümkün olur mu?" dedi. "Ben bizim evde bir danışam. Belki bizim evi alırız. Ömer Efendi, kendine işte bir kiracı buldun." Müdür bey küçük bulanık gözlerini kırptı. Bu sahneden Ömer Efendi Gülsüm halaya bahsederken gözleri yaşla doluyordu. "Tasvir gibi bir kız. Bizim irahmetli Emine'yi andım," demişti. O ırz düşmanı papaz sıfatlı müdür kıza hemen göz attı. "Kız öyle aslan yürekli ki." Nihayet Gülsüm halayı ikna etti ve karı koca beraberce daireye, Ali'yi getirmeye gittikleri zaman gözleri ateş gibi yanıyor, dişleri sımsıkı, kediden kaçan küçücük bir fare gibi müdürün odasında bir köşeye sıkışmış buldular. Müdür bütün hile ve kuvvet kudretine rağmen öteki öğretmenlere oynadığı oyunu Aliye'ye derhal oynamaya uygun görmemiş, bu defa ahaliden mazbata isteyecek bir vaziyette düşmeden emelini yerine getirmeye karar vermişti. Gece ocağın karşısında yatan Aliye, Gülsüm halanın katı ellerini harikulade yumuşak bir temasla saçlarında duyuyordu. "Kızım, pambik kızım." Odanın dışında Ömer Efendi ayakları ucuna basarak içeriye kuru incir dolu bir tabak uzatıyordu. "Gülsüm, Aliye'nin belki biraz yemiş yer." Aliye sıcak bir kalp havasının kendini sardığını duydu. İnce kollarını Gülsüm halanın baş örtüsüyle sarılı ihtiyar boynuna doladı. Ana kız gibi öpüştüler. İki ihtiyarın kıymetli ve rahmetli eminesinin yerini birdenbire doldurmuştu. Aliye mektepte. Aliye bir hafta mektebe gidip geldikten sonra ocağın karşısında yatar ve Gülsüm halanın nasırlı elleri saçlarını okşarken gözlerinin daldığı alevlerde dimağının rüyet sahasına giren yeni sahneler şunlardı. Mektebin pis ve karanlık toprak avlusunda kokusuna mani olamadığı kırık kapılı hela. Marif müdürünün şüpheli işlerine alet olan ikinci öğretmen Hatice Hanım'ın rastıklı kaşları, elinden düşmeyen sigarasından sapsarı olan kınalı elleri. Sonra bu kadının kendisine eski saraylarda yeni bir gözdeye karşı ihtiyar ve günü geçmiş gözdelerin abartılı yaltaklanmalarıyla karışık gazları. Hayaline hakim olan bu hayalin bir de canlı tarafı vardı. Bazen koşuşan, çok zaman makine gibi sıralara yapışık hasta ve soluk yüzleriyle oturan, İstanbul'un serbest ve yaramaz çocuklarının yüzlerine benzemeyen, yağlı, küçük, püskülsüz fesleriyle kız çocuklara tahakküm eden erkek çocuklar gözünün önünden gelip geçiyordu. Kızlar o kadar acınacak, silik idiler ki Aliye üzerinde yalnız merhamet izleri bırakıyorlardı. Fakat oğlanlar daha saldırgan, daha canlıydı ve oldukça kasaba halkını temsil eden sınıflara garip surette bir benzeyişleri vardı. Evvela kasaba esnafının çocukları vardı. Bunlar Sinan, en sağlam ve en çocuğa benzeyen bir sınıftı. Ekserisinin yuvarlak kırmızı yanakları, yanık yüzleri, siyah gözleri vardı. Yalın ayak, yamalı şalvarlarla gelirler ve diğerleri gibi burunları akar ve elleri simsiyahtı. Buna rağmen Ali onları en çok sevmişti. Bunlar da öteki erkek çocuklar gibi kızların fırsat buldukça saçlarını çekiyor ve dövüyorlardı. Fakat kendi kız kardeşlerini, hatta kendi sınıflarından olan kızları ötekilere karşı koruyorlardı. Öğretmen Hatice Hanım bu sınıfa hiç önem vermez. Ders saatinde ekseri sigarasını yakar, sakızını çiğner. Önünde yazı meşki diye attığı ezeli bir besmele. Herhangisi başını ağır kaldıracak olursa seni kör olasıca piç diye üzerine saldırırdı. Adedi az olmasına rağmen imtiyazlı iki sınıf çocuk, eşraf çocuklarıyla memur çocuklarıydı. Eşraf çocuklarının ekserisi cılız, fena bakılmış, sümüklü, kirli fakat mütehakkim ve ahlaksızdı. Hepsinin cebinde bir tabaka tütünü vardı. Hemen hepsi Hatice Hanım'la karşılıklı sigaralarını yakarlar, avluda çömelirler. Hem sigara dumanlarını savurur hem evlerinde olan biteni anlatırlardı. Bu karnı şiş, nefesi kokan, yarı sakat, marazlı çocukları Ali'ye sevmemişti. Küçük ve alil vücutlarında öyle marazi ve vaktinden evvel yetişmiş bir cinsiyet ve safahat ve bunu öyle mürahi bir şekilde örtmeleri ve öyle mutlak surette çalışmaktan kaçan tembel bir halleri vardı ki, herhalde eşrafın müstakbel varisleri uzun senelerin damla damla biriktirdiği servet için çok tehlikeli görünüyorlardı. Bunların karşısında bir de bunlarla tahakküm ve kibarlık yarışı eden süslü büyük memur çocuklar vardı. Ali'ye ilk sınıfa girdiği zaman pencerelerine kağıt yapışmış pis dershanede epeyce birikmiş sigara dumanı, laubaliyi sırıtan bir sürü küçük yüz gördü. Sınıf olanca kuvvetiyle yeni, yalnız ve zayıf görünen öğretmene kafa tutmaya karar vermiş görünüyordu. Onu şimdi yarı güldüren, yarı kalbini hala hiddetle heyecanlandıran olayı hatırlıyordu. Yanakları çukur çukur, mavi gözlü toparlak bir oğlan, bu eşraf oğullarından kantarcıların Hüseyin'in küçük oğlunun ayağına sıranın altından ayağını sallarken çarpmıştı. İlk dikkati ve vazifeyi tespite çalışan Aliye'nin karşısındaki mütesanit kapalı ve yaramaz kütlenin samut ve anlamamaya azmetmiş inadı karşısında yavaş yavaş yanakları kızarmaya başladı. Birdenbire köşede bir feryat duyuldu. Tozlu ve tahtaların üstünde kantarcıların Sabri'yle yüzünü birdenbire sevmeye başladığı çocuğu yuvarlanır buldu. Sabri küçüğü yatırmış, kafasını eğmiş, ensesine alabildiğine yumruk atıyordu. Çocukların hepsi karışmış, dershanede kol bacak birbirine girmiş, alabildiğine feryat başlamıştı. Ali'ye buna karşı alacağı vaziyeti kararlaştıramadan Hatice Hanım elinde bir değnekle koşmuş, sağa sola değneğini sallamaya başlamış ve hasıl olan kargaşalıkta hemen Sabri'nin dövdüğü küçüğü kulaklarından yakalamış, o da dövmeye başlamıştı. O zaman Ali'ye feryat etti. "O çocuğu bırak!" dedi. Sonra Sabri'yi kendi yakaladı, Hatice Hanım'ın ellerine verdi. "Bunu şimdi aşağıya götür, evine gönder. Uslu oluncaya kadar mektebe gelmesin!" dedi. Hatice Hanım'ın onun eşraf çocuğu olduğunu açıklamasını hiç dinlemedi ve bu derhal sükûnu iade etti. Ondan sonraki hayatı memur hanımlarıyla, eşraf oğullarının mektebe birer birer gelip tehditleri, kavgalarıyla geçti. Fakat o her şeye rağmen mektepte sessizliği ve asayişi iade etti. Belki nasılsa bu işte kendine mekteple alakadar olan marif müdürü yardım ediyordu. Bununla beraber onu en çok müşkülatta maruz bırakan marif müdürünün hanımı olmuştu. Çocuğuna müstesna muamele yapılmasını talep ediyordu Aliye'ye. "Hoca parçası, kocamın hepiniz halayısınız, istersek hemen azlederiz" diye bar bar bağırıyordu. Tehlikesini sonra anladığı bir sahne daha vardı ki, o da kantarcı Hüseyin Efendi'nin büyük oğlu Uzun Hüseyin'in mektebe gelişiydi. Aliye'nin ders verdiği odanın yan pencereleri kalın saçaklı kocaman bir eve bakıyordu. Aliye sıraların arasında dolaşırken bir gün gayri ihtiyari o kalın ve biraz korkunç evin penceresine donmuş gibi yapışmış garip sarı bir çehre gördü. Derin ve dalgın dershanenin camlarını delerek kendisine dalan iki donuk siyah gözle uzun sarı biçimsiz bir yüz, azıcık çarpık uzun bir burun görünüyordu. Biraz mütereddi, biraz cılız ve kendi kendine çekilmiş eşraf delikanlılarının hususiyetlerini, zaaflarını bir surette kendine toplamış bir baştı. Aliye bu başı görmemiş gibi derslerine devam etti. Çocuklarla meşgul oldu. Fakat bu sabit ve garip insan yüzü onu azıcık tevahuş, azıcık istikrah ile zihnen vurguluyordu. Gerçi Marif müdürünün de yağlı yakası üstündeki top sakallı mürahi yüzü, bulanık gözleri, sefih ve çirkin ağzı onu aynı istirahla dolduruyordu. Fakat nasılsa ondan korkmuyor, herhangi dakika kapıdan dışarı atabilecek kudreti kendisinde hissediyordu. Bu daha tehlikeli, daha tehlike noktaları vasıh olmayan bir korku telkin ediyordu. Kantarcılar Hüseyin Efendi'nin küçük oğlu Sabri'yi Ali'ye dışarı attığı günden beri sınıfta sessizlik ortaya çıkmış, küçük gözlerde günlerden beri Aliye'nin dersleriyle uyandırmaya muvaffak olamadığı dikkat ve alaka olanca ateşiyle yeni öğretmene karşı uyanmıştı. Küçük hayatlarında bir eşraf çocuğuna henüz böyle muamele eden bir öğretmen görmemişlerdi. Esnaf ve küçük memur çocukların gözlerindeki dikkatte prestij ile karışık bir minnet vardı. Eşraf ve büyük memur çocukları silmiş, fakat mütekayiz ve muntazır görünüyorlardı. Birdenbire dershanenin kapısı vurulmadan bir darbeyle açılmış, önde günlerden beri yan pencereden mektebi gözetleyen adam sapsarı ve hadit bir sima ile elinde küçük Sabri içeriye dalmıştı. Donuk siyah gözleri parıl parıl yanıyor, biraz çatık ağzı çok çirkin bir takallüs içinde haykırıyordu. Onun ne dediği anlaşılmadan Ali'ye daha kudretli bir hiddetle kapıya doğru yürüdü. Asker babasının sağlam iradesinden tevarüs ettiği sükunla ve kuvvetli bir sesle, "Siz kimsiniz? Ne hakla kapıya vurmadan giriyorsunuz?" "Ben kantarcıların Hüseyin Efendi'nin oğlu Uzun Hüseyin Efendi'yim. Siz ne hakla bir eşraf çocuğuna sui muamele ediyorsunuz?" Uzun Hüseyin Efendi, ekseriyette olduğu gibi İstanbul'da hukuk fakültesine senelerce devam etmiş, nispeten dürüst bir İstanbul lehçesi fakat mebzul, mecelle tabiatıyla konuşuyordu. Muallim Hatice Hanım, Sabri'nin elinden tutup evine iade ettiği zaman pencereden mektebi gözetleyen Hüseyin Efendi feveran etmiş, "Ben o kahpeye gösteririm" diye evinden fırlamış, o hızla yukarıya çıkmış, içeriye dalmıştı. Arkasından öğretmen Hatice Hanım meraklı gözleriyle bakıyor, Sabri sırıtıyor, çocuklar büyük bir merakla sahneyi takip ediyorlardı. Dal gibi bir kızın, fazla olarak bir nevi eşraf ve marif müdürünün keyiflerine göre değişen, yalnız onlara eğilmekle kasabada kalabilen bir kadının, Uzun Hüseyin Efendi'nin yüzüne korkusuz gözlerle bakıp, bir vali azametiyle onu tebihine fena halde şaşırmıştı. Hüseyin Efendi herhangi bir kadının üstünde tasarrufu şahsi ve tahakkümü tabi bulan bir zihniyetin altında tahtı sallanan bir hükümdar gibi telaşa düşmüş, muğlak bir gazap sonuna kadar hakkını kudretini muhafaza için silahlanan bir vaziyet almıştı. Hatta İstanbul şivesini unutarak "Sen kim oluyorsun garı?" diye haykırdı. "Sen muallime değil misin? Sen bu kasabanın muallimesi değil misin? Ne haddine bir eşraf çocuğunu kovuyorsun, ne haddine benim suratıma haykırıyorsun. İstanbul'un hayasız garılarına, erkeklerin suratına haykıran, yol iz bilmeyen garılarına burada lüzum yok. Ne okutmanı ne de seni istiyoruz." Aliye'nin pembe yüzü dudakları kadar kızardı. Onun da muhitinin düşüncelerinin, tahsilinin biriktirdiği, cinsiyetinin şerefini muhafaza etmek için toplanan azim ve arzusu galeyan ediyordu. Fakat ne bir zaaf, ne gözyaşı, ne de korku gösterdi. Alev yanakları ve alev gözleriyle kendi de hayret ettiği, sakin fakat biraz birdenbire kalınlaşan boğuk bir sesle, "Şimdi buradan dışarı çıkın efendi," dedi. "Kasaba demek siz demek değilsiniz. Ben Anadolu'ya çocuklarını okutmak için geldim. Bu kasabada sizin gibi terbiyesi eksik adamların yüzünden kalamazsam başka yere gider vazifemi yaparım. Çıkınız ve beni marif müdürüne şikayet ediniz. Fakat ben de bir kadın mektebine, hususi odasına girer gibi, hem de söylediğini bilmez bir tarzda gelen sizi şikayet edeceğim. Haydi çabuk şimdi." Bunları söylerken yavaş yavaş gözleri Hüseyin Efendi'nin gözünde kapıya doğru yürüdü. O kadar kuvvetli, o kadar ince, genç vücudu, sıhhati ve tevazu yönüyle Hüseyin Efendi'den daha kavi, menekşe gözleri öyle alev içindeydi ki. Hüseyin Efendi süratle çekildi. Ali'ye tamamıyla kapıyı kapadı, bir şey olmamış gibi çocuklarla meşgul oldu. Yalnız akşam dönerken çocukların bu şayanı hayret şeyi biraz daha görmek istiyorlarmış gibi uzaktan kendini takip ettiklerini gördü. Öğretmen Hatice Hanım ayrılırken ona bir mecnuna bakar gibi korkmuş gözlerle baktı. Ali'ye bütün sıkıntılarını, yorgunluklarını Gülsüm Hala ile Ömer Efendi'nin yanında unutuyordu. birdenbire onların irahmetli eminelerinin boş ve yaralı kalplerindeki yerini almıştı. O geldi geleli temiz örtülü minderleri, inik perdeleriyle uykuda olan ev uyanmış, renklenmiş ve neşelenmişti. Şimdi pencerelerindeki kırmızı turuncu sardunyalar açıyor, köşe minderlerinin yanındaki iskemlerin üzerinde gazeteler, kitaplar duruyor. Ortada Aliye'nin yazı yazdığı fakat aynı zamanda yemek yedikleri, çay içtikleri masa duruyordu. Karı koca Aliye'nin hatırı için yerde sinide yemek yemekten vazgeçmişler, onunla masada yiyorlardı. Kantarcıların Hüseyin'in mektebe tehdide geldiği günün akşamı Aliye vakayı Ömer Efendi ile Gülsüm halaya anlatmıştı. Ömer Efendi birdenbire cübbesini toplamış, minderin üzerine bağdaş kurmuş, üstü abani sarıklı fesini arkaya itmiş düşünüyordu. Gülsüm yerde dizine dikenmiş, çorap örüyordu. Başörtüsü altından buruşuk ve iyi yüzü derhal gölgelendi. Aliye masanın başında çocukların vazifelerini düzeltiyordu. Bu iyi ihtiyarların şu hadise yüzünden neşelerinin kaçtığını görünce onları güldürmeye, işi bir şaka gibi telakki etmeye çalıştı. Ömer Efendi başını salladı. Aliye bir melek gibi, o şimdiye kadar kasabaya gelen eksik eteklerin, bu kantarcıların Uzun Hüseyin'le Marif Müdürü yüzünden uğradığı belaları bilmiyordu. Onların ne Allah'tan korkuları, ne de peygamberden utanmaları vardı. Hele böyle kimsesiz ve genç bir kız bulurlarsa. Aliye güldü. Kimsesiz mi dedi? Kim söylemiş? Ömer baba ile Gülsüm ananın çocuğuna nasıl ulaşırlarmış bakayım. İhtiyarların derhal yüzleri değişti. İkisinin de berrak gözlerinde harikulade bir sevgi ve bağlılık parladı. İkisinin de yanaklarına yaşlar döküldü. İkisi de Aliye'yi sevgi ve vefanın yenilmez kuvvetiyle saran bir sesle. Sana artık biz Emine diyeceğiz dediler. Ve Aliye yarı ciddi, yarı gülerek Gülsüm ananın boynuna sarılırken, sizin toprağınız benim toprağım, sizin eviniz benim evim. Burası için, buranın çocukları için bir ışık, bir ana olacağım ve hiçbir şeyden korkmayacağım. Vallahi ve billahi dedi. Hakikaten Aliye bütün dedikodulara, bütün zorluklara rağmen kalbinin en genç ve en imanlı kudretiyle mektepte çalışıyordu. Marif müdürünün şüpheli yardımına, karısının kıskançlık gösterilerine, Hüseyin Efendi'nin tehlikeli gazabından doğan etrafındaki vahim havaya rağmen mevki kazanıyordu. Evvela kasabanın yerli kadınlarının sevgilerini kazanmıştı. Mektepte çocuğu olan her ana ona büyük bir sevgiyle sarılmıştı. Fazla olarak Hüseyin Efendi'nin çevresindeki ihtiras ve biraz da intizap onu Ömer Efendi'den Allah'ın emriyle istemesine neden olmuş ve Aliye derhal reddetmişti. Bundan sonra sırayla eşraf oğullarının taleplerini birer birer reddedişi ona çok iyi bir isim yapmıştı. Tabii bu Marif Müdürü'nün ümitlerini kabartmış, ötede beride Aliye'nin kendisine aşık olduğu için gençleri reddettiğini söylemişti. Bu yerli kadınlarla sevgilerine mukabil memur hanımlardan ona karşı pek kuvvetli bir husumet uyandırmıştı. Bir zaman geldi ki bütün kasaba leh ve aleyhinde yalnız Aliye ile alakadar yalnız Aliye'yi konuşuyordu. Hatta Aliye Yunanlıların İzmir'i işgali kadar heyecanlı bir mevzuydu. Fakat henüz bu alaka fazla tehlikeli değildi. Çünkü hala onu temiz ve açık yüzlü, kapalı başı ile elleri cebinde dolaşırken gören her kasaba erkeğinin kalbinde ümit tamamen sönmemişti. Yalnız bütün kasaba halkının vaziyet ve hayatıyla alakadar etmeye muvaffak olan bu kadın, Uzun Hüseyin Efendi'ye muadil, belki daha tehlikeli bir düşmanı Hacı Fettah Efendi'nin şahsında peyda etti. Fettah Efendi de bu hakiki kanaat, taassup ve galeyanına, belki de Aliye'nin çok açık ve temiz hayatıyla zaaf verdiği kara kuvvetin gayreti sebep olmuştu ve onun için tehlikeliydi. Hacı Fettah Efendi ile Tosun Bey. Aliye meselesine kasabada ancak Yunanlıların ileri hareketiyle Kuvayi Milliye'nin çarpışması aynı derecede bir kuvvetle hisleri tahrikte rekabet edebildi. Memleket derhal ikiye ayrıldı. Hemen herkes Yunanlıları istememekle müttefik olmakla beraber bir kısım aynı derecede kuvvetle Kuvayi Milliye'ye aleyhtarıydı. Hele Marif Müdürü gibi İstanbul Ferit Paşa hükümetine bağlı olanlar bir de şahsi korkularla titriyordu. Eşraf Kuvayi Milliye'nin bir nevi bolşeviklik ve eşrafın mallarını alıp halka dağıtacak bir şey diye telakki ettikleri için endişeliydiler. Hele Yunanlıların mütemadiyen ilerlemesi, Kuvayi Milliye'nin ordusuz günleri onları bütün yeni mukavemet kuvvetine aleyhtar etmişti. Bütün bunlar arasında Aliye'de güzelliği ve gençliği haricinde bir şahsiyet oluşuvermişti. O çok coşkun bir ruhla çocuklara milli marşlar öğretiyor. Her yerde memlekete alan yabancıların şiddetle aleyhinde bulunuyor. Çocukları ellerinde bayraklarla sokaklarda, biraz halkla mektebi karıştıran milli heyecanla dolaştırıyordu. Bu tabi olarak ona kuvvetle bir kuvayi milliye taraftarlığı rengi veriyordu. İşte kasabada işler bu merkezde olduğu günlerde bir hadise onun karşısına hayatında iki büyük amil olan simaları Hacı Fettah Efendi ile Tosun Bey'i çıkardı. Bu bir cuma günü ve cuma vakti oldu. O çocukları toplamış, bayrak, şarkı hepsi tamam, tabur halinde gezmeye çıkarmıştı. Aynı zamanda da cuma namazından sonra Hacı Fettah Efendi halkı meydanda toplamış, yüksek sesle kuvayi milliye aleyhine vaaz veriyordu. Bıyıksızları, gavurlar gibi yakalık takanları, din düşmanı olanları istemeyiniz. Onlar ki ellerine kudret geçer geçmez mukaddesatı çiğner, kadınlarımızın örtülerini kaldırır, sünnet ve farzı inkar ederler. Onları istemeyiniz. Ey ahali, onların kanı kafirlerin kanı gibi helaldir. Hatta derim ki herhangi bir kuvvet ve hükümet nereden gelir ve kim olursa olsun camilerimizi, dinimizi siyanet ederse ona biat ediniz. Aliye çocukların başında kasabanın son dar sokağından meydana çıkıyordu. Karşısında kasabanın beyaz minareli eski ve güzel camii, göz kamaştırıcı göğe dayanmış eski bir kabartma gibi duruyor. Önünde koyu bir kütle, Hacı Fettah Efendi'nin güneşte bütün hususiyetiyle meydana çıkan kır sakallı sarı ve hududa ile taassup bayrağı gibi kendi sözleriyle kaş yolmuş başına bakıyorlardı. Ali işte bu anda yürüyelim ileriye diye haykıra haykıra marş söyleyerek adımını uydurmuş giden bayraklı çocuklarıyla meydana çıktı. Bütün basit düşünceli fakat sıcak ve temiz kalpli insanlar gibi çok kuvvetli bir isyan ve istikrah duydu. Esasen son günlerde Marif Müdürü'yle Kantarcılan Hüseyin Efendi muhtelif zamanlarda zavallı çocuğu tazik etmiş durmuşlardı. Biraz fazla yorgun ve her harici darbeyi mübalağa ile telakki eden bir hassasiyet hasıl olmuştu. Orada sessizlikle duran siyah kütle içinde isimsiz bir eza veriyor, müphem bir şekilde korkutuyordu. Halk ne düşünüyordu? Eğer onlar Hacı Fettah Efendi ile iseler, kendisi de emin değildi. O kendini Hacı Fettah Efendi'nin bıyıksızlar ve yakalıklar diye tavsif ettiği ve kanlarının helal olduğunu söylediği sınıftan addediyordu. Bu kalabalık dönüp kendisini taşlayacak gibi geliyor, arkası ürperiyor, elleri soğuyordu. Annesinin hastalıklı ve zayıf ruhuyla oracıktan dönmek, dar sokakta kaybolmak istiyordu. Fakat birdenbire sinenle duran çocuk kütlesinin önünden kaçamıyordu. Ve yavaş yavaş en kuvvetli insanlara bazen arız olan ve insanı ruhundan, dimağından ayırıp bir küme et ve sinir yapan maddi hatta bedeni korkulardan birine nefsini teslim ediyordu. Bir aralık Hacı Fettah Efendi'nin küçük gözleri daraldı, sesi kısıldı, elleriyle işaretler yaparak halka muhteris bir fısıltı ile bir şeyler telkin ediyordu. O ahalinin ikide bir de başlarını çevirip kendine baktıklarını zannediyordu. Avuçları soğuyor, şakakları terliyordu. Çocukları geri çevirecek mi, ileriye yürütecek mi bir türlü karar veremiyordu. Gözleri kararır gibi olduğu bir andaydı ki iki ses birden duydu. Sağından duvarın arkasından bir baş uzandı. Sarı keskin iştaha ile gayzla fitne ve hile dolu uzun bir baş. Gördün mü eşraf evladına hakareti, gördün mü Kantarcılan Hüseyin'i beğenmemeyi? Nihayet benim ayağıma, benim kollarımın arasına yalvara yalvara düşeceksin. Bu Hüseyin'in kendiydi. Solunda bir çocuk sesi vardı. Katı, küçük ve kirli bir el onun eline muhabbetle sarılmıştı. Yanakları çukur, gözleri mavi bir yüz ona galeyanla çevrilmişti. Eğildi, o da hidayetin yüzüydü. Ellerini temizlettirmeye muvaffak olamadığı fakat ateşli ve rakik kalbine sahip olduğu çocuk. "Hoca hanım korkma, ben sana kim bir şey yaparsa keserim," diyordu. Bu çocuk kantarcıların sabreden kurtardığı fakir çocuktu. O zaman kendi de hayret ettiği bir sükutla başladı. "Senin için ey bayrağımız ölürüz de vermeyiz." 40 küçük boğaz olanca kuvvetiyle bağırıyor. 40 çift küçük ayak vebalarlı bir intizamla Aliye'nin arkasından yürüyordu. Fettah Efendi birdenbire kısık sesinin en ateşli ve gazlı kuvvetiyle bağırıyordu. "Görüyor musunuz? Erkeklerin içinde yüzü gözü açık namahremler Müslümanların kalbini fesata vermek için şarkı söyleyerek dolaşıyorlar. Bunlar melundur. Bunların eline çocuklarınızı teslim etmeyiniz. Eğer bir gün yalnız içimize Yunan girdiğini değil, başımıza taş yağdığınızı görmek istemiyorsanız, bu karıların üstleri başlarıyla beraber kendilerini de parçalayınız. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın bütün gazapları üzerimizden eksik olmayacaktır. Ahali bir küme halinde toplanmış ona bakıyor. Fettah Efendi haykırıyor. Ali'yi de çocuklarıyla bu kalabalığın önünden geçeceği kısa mesafeyi dünyalar kadar uzun ve nihayetsiz hissediyordu. Her adım bir saatten fazla görünüyor. Her nefes almak ebediyet kadar uzun geliyordu. Başını çevirip ahaliye hiç bakmıyordu. Tam geçtiğini farz ettiği bir an başını çevirdi. Kendisini kalabalığın ortasında buldu. Kapanık ve gazaplı yüzler gördü. Birisi yüzüne tükürmek için vaziyet alıyor zannetti. Başından bir taşın vızlayıp geçmesini bekliyordu. Birdenbire kalabalığın ortasında Ömer Efendi'nin temiz ve toparlak yüzünü gördü. Onda endişe ve elem büyük hatlarla yazılmıştı. Tebessüm etti. Menekşe gözlerinde halkı yumuşatan fakat Fettah Efendi'yi çıldırtan bir ışık çaktı. Sonra bir sahne düzeni gibi bu mavi ışıkla ufukları çevrilmiş olan bu tozlu meydanın beyaz caminin önünde duran siyah kütle evvela sallanmaya, sonra tereddütle sağa sola gidip gelmeye başladılar. Yeni bir şey olmuştu. Neydi? 4 nal bir süvari kütlesi yaklaştı. 50 kişilik bir kuvayi milliye süvarisi ilk günlerin şairane çalımı ve gösterişiyle meydana girdiler. Kumral ve uzun bir genç kumandan elinde bayrak dolu dizgin hepsinin önünde ilerledi. En evvel bir çocuk dizisi önünde bandıra direği gibi narin, menekşe gözlü Aliye'yi, arkasında güneşte altın bir bulut halini alan adi tozların ortasında çiçek gibi yüzleriyle çocukları gördü. İki çift genç göz birbirlerine bu altın bulut içinde bakıştılar. Kumandan Tosun Bey gür ve amir bir sesle dağılan halka aykırdı. Merhaba arkadaşlar, dağılmayınız, toplanın, size söyleyeceklerim var. Tosun Bey çetesi kasabanın muhtelif evlerinde ağırlandığı zaman Tosun Bey'in kendisi Ömer Efendi'nin evine misafir edildi. Ömer Efendi'nin biraz kuvayi milliyeci tanınması, biraz da evinin buna müsait olması eşrafa bu kararı verdirdi. Kantarcıların küçük Hüseyin Efendi her ne kadar bu güzel ve tehlikeli kumandanı Aliye'nin olduğu eve misafir etmemek için uğraştıysa da muvaffak olamadı. Hacı Fettah Efendi bu gürbüz delikanlıların atların üstünde boş ovada dolaşmalarına rağmen Yunanlılara karşı muvaffak olacaklarına inanmıyordu. Bu şüphesini kantarcıların Büyük Hüseyin Efendi'ye de söyledi. Ömer Efendi zaten kuvayi milliyeci tanınmıştı. Bir gün Yunanlılar girerse ve kuvayi milliyeci ararlarsa zaten doğruluğu ve iyiliğiyle göze batan Ömer Efendi'yi köpeklerin ağzına atıverirlerdi. Hem bu çeteler her yerde kadınlara saldırıp duruyorlardı. Herkesin namuslu ve yerli kızlarını buna maruz etmektense işte İstanbul'dan gelmiş kimsesiz belki de hakikat kahpe olan Aliye'yi Tosun'un önüne atıvermek müreccahtı. Onun şimdiye kadar erkeklere yüz vermemesi filan hep ağızdı. Namuslu olsa yüzü açık gezer miydi? Böylece Tosun henüz Ömer efendilere misafir olmadan evlatlığı Aliye ile münasebetleri uydurulmuş galiz teferruatla kasaba içinde Fettah Efendi'nin himmetiyle yayılmıştı. Tosun Karadeniz sahillerini yetiştirdiği bülent, haşin ve kartal yüzlü, böte hakim ve güzel bakışlı bir genç yüzbaşıydı. Yunanlıların İzmir'e girdiği gün hemşehrilerinden bir çeteyle dağa çıkmıştı. Kati bir imanı, o kadar müthiş bir kin ve isyanı vardı ki Yunan ordusu en çok onun çetesinden ürkmüş, binaenaleyh Türk köyleri arasında da en çok onun çetesine ait mezalim hikayeleri intişar etmişti. Filhakika Yunanlılara müzahereti olduğunu işittiği adamlara en müthiş cezalar tayin ediyor ve kendisinin bu zaafını anlayan kasaba ve köylerdeki ağalar birbirlerini imha için Tosun kasabalarından geçerken birbirleri aleyhine en ince tezvir ve fesat planları kuruyorlardı. Halk o havalide birbirlerine garaz bağlarlarsa hep Tosun Bey gelsin de ben sana gösteririm. Tosun Bey'in hışmına seni bir uğratayım da gör diye tehdit ediyorlardı. Buna karşılık Tosun Bey de bir seneden fazla süren bu kurtuluş macerasında ahalinin bu zaafını hayli öğrenmiş ve tesvirlerle ifsadata o kadar çabuk kapılmıyordu. Bundan dolayı ahalinin Hacı Fettah Efendi hakkında o daha ayağının tozunu silmeden verdiği tafsilata kapılmadı. Artık çetesine hayli intizam vermiş, çetesini geçindirmek için yaptığı tahsilatı oldukça muntazam bir şekle sokmuş ve bariz bir surette daha insaflı ve hatta müsaadekar davranıyordu. Yunanlıların girdiği yerlerde halka mütemayil görünmek mecburiyetini hiç olmasa hazmedebilecek bir zihniyete dahil oluyordu. Beyaz patiska perdelerin ortasından tahta çardağın yeşil yaprakları arasında altın salkımlar, altın ayın ışığında yuvarlak olgun sarı parlıyordu. Tosun Bey alçak sedire arkasını dayamış ve uzun bacaklarını birbiri üzerine atmış, başlığını itmiş, yanmış yüzünden alnı beyaz bir leke gibi açılmış, siyah kirpikleri arasında sarı ve parlak gözleri yumuşamış, çardaklara dalmış dinleniyordu. Uzun kollarını nihayetlendiren biçimli fakat kavi ellerini dizlerinin üzerine sükunla bırakmış, Ömer Efendi'yi dinler gibi oturuyordu. Bütün kavi ve kadir erkeklerin yumuşadıkları zaman etrafa verdikleri harikulade rikkat tesbih çeken Ömer Efendi ile sofrayı hazırlayan Gülsüm Hala'nın kalbine garip bir surette nüfuz ediyordu. Tosun Bey ortadaki tahta masadan kaldırılan defterlere ve hokkaya bakıyor, bu iki ihtiyarın bir mektepli çocukları olduğunu hükmediyordu. Mektep ona zihninin hatta kalbinin çok kudretli aldığı gündüzki Hülya'yı tekrar ediyordu. Altın tozlar içinde yürüyen çiçek yüzlü çocuklar, önlerinde narin menekşe gözlü kız ve bu gözlerin kendi gözlerine daldığı uzun ve ebedi dakika. Bu kasaba çok güzel bir kasabaydı. Tozu bile altın bir bulut gibi. Şu asma, şu karşıki kırmızı damların üstünde uzanan baca gölgeleri, altın ay, her şey çok güzeldi. Dünya bu memleketin sefaletine, esaretine, behtbatlığına rağmen çok güzeldi. Bu şimdiye kadar sükunları kudretle çarpan Tosun Bey'in kalbinde tatlılığı bir ıstırap, bir acı olan çarpıntılar bırakmıştı. Ne olduğunu bilmiyordu. Hep Ömer Efendi'den kasaba hakkında malumat alıyor, kasabanın eşrafı, bu havalideki kuvayi milliyeyi iaşet için neler verilebileceği tahkik etmekle meşgul görünüyordu. Fakat başında ve yüreğinde o altın bulut içindeki genç yüzün hüviyetini mütemadiyen, burgu gibi soran bir amir, bir sual vardı. Fakat o hayatını hep maksat için yaşamış, demir iradeli, çok nezih, hayatlı, hemen hemen hiç kadına temas etmemiş bir Türk genciydi. Kendi çetesinde en korkunç itidalle imha ettiği adamlar, geçtiği yerlerde kadınlara bakanlardı. Memleketin namusu onlara emanet edilmişti. Memleket onları besleyecek, elbet besleyecekti. Fakat onlar da onun namusunu, kendi kanlarıyla kefalete almışlardı. İşte bütün bunlar onu genç öğretmen hakkında merak içinde bırakmaktan men ediyordu. Yalnız bu tatlı işkence ve mütemadi yeni çarpıntıyı azıcık tahfif eden bir fikir bulmuştu. Her zaman yaptığı gibi ertesi gün kasabanın mekteplerini gezecekti. Ve belki Aliye o günün heyecan ve tehlikesinden çok üzülmüş ve biraz hastalanmıştı. Karşıki küçük odaya Gülsüm Hala'nın serdiği şilteye fena bir baş ağrısıyla uzanmıştı. Onda da mektepte Tosun Bey'e çarpıntı veren altın bulut Hülya'sının başka bir cephesi, siyah başlıklı güzel ve kumral kumandanın erkek yüzü vardı. Fakat o ince İstanbul çocuğu bu çarpıntıyı Tosun Bey'den daha vazıh görüyor ve mücadele günlerinde bu mücadele kahramanlarının kalpleri yalnız memleket için çarpması lazım geleceğini düşünüyor ve bu tehlikeli misafire hiç görünmemeye karar veriyordu. Halbuki beraber otursalar, konuşsalar, Aliye ona ne kadar kuvvet verecek, fikrini yeni vadilere dökecek, memlekete faydalı şeyler öğretecekti. O bu düşünceyi hep şeytanın kendisini kandırıp onun yanına çıkarmak için icat ettiği bir düşünce sanıyordu. O kapı aralığından erkeklere görünen, her yakışıklı namdar adam arkasından koşan bir kız değildi. Hayır, o isimsiz bir hayatı, bir kahramanlık menkıbesi olan bir Türk zabitinin kızıydı. Hayır, kendine hükmedecek ve bu genç kumandanın yanına çıkmayacaktı. Karşılıklı iki odada iki genç kalbin ivaççaçlı ıstırap ve saadet titremelerine, tatlı işkencelerine, sabaha kadar altın ay mavi gökten baktı ve güldü. Sofada sabahleyin Tosun Bey'in gür sesi Ömer Efendi'ye, "Sizin çocuk da mektebe gidiyor değil mi?" dedi. Tosun Bey'in zihninde Ömer Efendi ile Gülsüm Hala'nın çocukları toparlak, al yanaklı, yanık yüzlü, tıknaz, siyah örgülü bir küçük kızdı. Akşam Gülsüm Hala kitapları toplamış, sofrada Ömer Efendi, "Emine'nin çorbasını verdin mi?" demişti. O zaman kızlarının biraz hasta olduğunu da ilave etmişti.